Ayrım 23.
Büyük bir değişim sürecine girmiş ve hızla sanayileşmeye başlamış olan Almanya'da böylece yeni bir atılım başlamıştı. Adlarını bu küçük çalışmada anmaya pek gerek duymadığımız pek çok yazar, benim dar çemberlerinden kurtularak yeni toplumun isteklerini ortaya koyarken edebiyat tam anlamında siyasallaştırdı. Heinrich Heine, gerçekçiliğin yetkinleşmesi. Genç Almanyacıların yanında anılan, gene de tam olarak onlardan biri sayılmayan ya da en azından ortaya koyduğu sanat değeriyle onları çok aşan, onların siyaset düzeyinde birer tartışmacı olup kalmasına ve çabucak unutulmasına karşılık etkisi sürekli artan şair Heinrich Heine, bir Yahudi tüccar ailesinin çocuğudur. Fransız lisesinde okuyup Fransız kültürüne hayran olmuş, yavaş yavaş tüccar yaşamından sıyrılıp edebiyata yönelmiş, Byron'un ve Goethe'nin etkisinde ilk yapıtlarını vermiş, duygucu eğilimler içinde olmakla birlikte yeni bir dil ve yeni bir bakışla gerçekçi devinimde yerini almıştır. Daha doğrusu o duyguculuktan gerçekçiliğe uzanan köprülerin en önemlilerindendir. Onun bu önemi biraz da hele ilk şiirleriyle kolay okunan, kolay anlaşılan, bildirisi gizli olmayan halk şairleri gibi apaçık bir şair olmasından gelir. Şiirleri kuşaktan kuşağa rahatça aktarıldıysa, hatta bir halk türküsü gibi dillerde dolaştıysa, hem anlatım açısından hem duyarlılık açısından halka, Alman halk değerlerine çok yakın oluşundandır. Yahudi olmakla birlikte değerler açısından tam tamına Alman olan, hukuk diplomasını işe yaratabilmek için protestanlığı seçmiş olan Heine yine de bir yalnızdır. Angelos'un belirttiği gibi Heine bir Heimatlos'tur. Fransa'ya uyamayacak kadar Almandır, Almanya'ya uyamayacak kadar Fransızlaşmıştır. Onun bu ikircikli yanı siyasal görüşlerinde de bir ölçüde yansır. Halktan yanadır, soylu işi bir özgürlükçülüğü savunur, Saint-Simoncu olarak bir dünya cenneti özler, insan haklarına sonuna kadar saygılıdır. Heine başlangıçta bir deniz şairiydi. Deniz her duygucu gibi onu da büyülüyor, ona görünürün ötesinde nice şeyler esinliyordu. Ruhum gibi severim denizi, bazen ruhum da bir denizdir sanırım diyordu. Onun birinci dönem şiirlerinde pek çok şey, çocukluk sevinçleri, aşk acıları, güzel çirkin anılar, düşler, tanrısal imgeler hep deniz aralığından görünür. Dingin ya da çılgın deniz doğanın yüreği gibidir ve onunla her şey kocaman bir duaya açılır. Bu duada insan küçücük bir duyarlılıktan başka bir şey değildir. Heine'nin Fransa'da geçen ikinci yaşam döneminde deniz geriye çekilir, kaygılar öne çıkar. Almanya'da dikiş tutturamayan Heine, Fransa'ya yerleşir ve bir daha ülkesine dönmez. Bundan sonra iki ülke arasında kültür aracısı rolü oynamaya başlar, Fransa'yı Almanlara, Almanya'yı Fransızlara sevdirmeye çalışır. Ancak bu dönemdeki şiirleri daha da olgundur ve belki özlemin de etkisiyle daha da Almandır. Heine'nin son dönem şiirleri, kemik vereminden acılar çeken bir özlemlinin şiirleri olarak karamsarlıkla doludur. 8 yıl can çekişmiş bir şairin ateşle, uykusuzlukla, çılgınlığın eşiğine gidip gelmelerle aşırılaşmış duyarlılığı okunur bu şiirlerde. Tiyatroda gerçekçiler. Bu dönemde duyguculuktan gerçekçiliğe geçişi gerçekleştiren tiyatro yazarları da oldu. George Buchner, 1813-1837, Sturm und Drang duygusallığını gerçekçi bakış açısıyla bağdaştırdı ve kıskançlığı anlatan oyunu Woyzeck ile tanındı. Danton's Todt'ta Danton'un ölümü, erdemli Robespierre ile ahlak açısından sorunlu Danton'u karşılaştırdı. Avusturya edebiyatının parlak adı Schiller ve Goethe'nin çömezi Franz Grillparzer, 1791-1872, Racine'in, Shakespeare'in ve öbür eskilerin yolunda tiyatroya bağlandı. Sappho adlı oyunuyla büyük başarı kazandı. Bu başarısının tarihsel oyunu König Ottokars Glück und Ende, Kral Ottokar'ın Mutluluğu ve Sonu, 1826 ve Ein Truer Diener Seines Herrn ile Efendinin Sadık Uşağı, 1826 pekiştirdi. Grillparzer, kadın ruhunun büyük ruh bilimcisi Bianquis sıfatına uygun bir biçimde kadın kahramanlarını öne çıkardı. onların ruhsal yapısını en ince çizgilerine kadar ayrıştırdı. Safo'da dehasıyla yalnızlığa itilmiş kadın şairin güçlü ve parıltılı destanıydı. Ferdinand Raimund 1790-1836'da Grillparzer gibi Viyanalıydı. Hem yazar hem oyuncuydu. Halk tiyatrosundan etkilenerek hem duygulu hem alaycı oyunlar yazdı. Sanatında Grillparzer'in etkisi apaçıktı. İntihar etti. Otto Ludwig 1813-1865 düşçü yanıyla ayrıştırmacı özelliklerini pek güzel bağdaştırarak oyunlar ve romanlar yazdı. Shakespeare ve Schiller'i inceledi. Frederick Hebbel 1813-1863 gençliğinde yoksullukla savaştı. 1839'da ilk oyunu Judith'i yazdı. Duygucu dramı Maria Magdalena ile ünlendi. Şair ve besteci Richard Wagner 1813-1883 birçok sanatı birleştiren bütünsel bir sanat yapıtı ortaya koymak, şiiri, müziği, resmi, eylemi bir bütünde bir araya getirmek istiyordu. Bir tiyatro kuramcısı olan zamanın tiyatro estetiğine karşı çıkan Wagner, halk kaynağına bağlandı. Müzikli dramlarının başlıcaları şunlardır. Der Fliegende Hollander, Uçan Hollandalı 1841. Tannhäuser 1844. Lohengrin 1848. Die Meistersinger von Nürnberg. Nürnbergli Usta Şarkıcılar 1867. Friedrich Nietzsche 19. yüzyılın ikinci yarısında bir yıldız gibi parlamış, bir düşünce ve bir edebiyat adamı olarak gününü ve yüzyılımızı etkilemiş olan Friedrich Nietzsche, eski uygarlıkların özellikle Yunan uygarlığının değerlerine bağlanmış, tanrı tanımaz bir anlayış içinde tüm Hristiyan değerlerine savaş açmıştır. Yunan düşüncesindeki sonsuz dönüşlülük fikrini benimseyen Nietzsche, çağının büyük öngörüsü olan evrim fikrine karşı çıkmış, Tanrı'da varsayılan yetkin gücün insanda bulunduğunu, Tanrı'nın bir kurgu olduğunu bildirmiş, insanı güç istemiyle kendini aşacak bir varlık diye tanımlayıp, üstün insanın, Übermensch, gelmekte olduğunu söylemiştir. Bu arada bitmez tükenmez bir çabayla frengi hastalığına ve onunla gelen çılgınlık bunalımlarına karşı koyarken bir üstün insan gücü sergilemiştir. Nietzsche ilk yapıtlarında kurtuluşu sanatta aramış, Die Geburt der Tragödie, Trajedinin Doğuşu 1872 ve Unzeit Gemasse Betrachtungen, Zamansız Düşünceler 1876 gibi kitaplarında sanatın sorunlarını tartışmış, sanatı Dionysosçu, müzik ve Apolloncu plastik sanatlar olmak üzere ikiye ayırmış, Apolloncu düşü Dionysosçu sarhoşluğun karşısına koymuş, bu iki ilkenin en yetkin bütünselliğe Wagner dramlarında kavuştuğunu bildirmiştir. Üst insan toprağın anlamıdır. Nietzsche düşüncesi tam anlamında bireycidir ve kurucusunun iç çatışmalarını büyük ölçüde yansıtırken çelişkilerle doludur. Çelişki onun yaşamının neredeyse temel özelliğidir. Wagner'i göklere çıkaran da, sonra Wagner'le tüm bağlarını koparan da aynı kişidir. Onun daha çok şiire yaklaşan sanatı, giderek karışmaya başlamış bir Avrupa'da ve özellikle büyük sarsıntıların eşiğinde kendini arayan Almanya'da kurtuluşu atılımda arayan bir değer tanımazlık önerisidir. Bu yanıyla geleceğin ulusçu toplumculuğunun bir bildiricisi olmaktan çok, Alman insancı geleneğinin belirleyiciliğinde bir yeni değerlere yönelme istemidir. Nietzsche ünlü yapıtı Also sprach Zarathustra'da böyle buyurdu Zerdüşt 1885. Bize bu öngördüğü yeni insanla ilgili olarak Zerdüşt'ün ağzından şunları söyler. Size üst insanı öğretiyorum. İnsan aşılması gereken bir şeydir. Onu aşmak için ne yaptınız? Bütün varlıklar şimdiye kadar kendilerini aşan bir şeyler yarattılar. Siz bu büyük dalganın sönüşü olmak ve insanı aşmaktan çok hayvana geri dönmek istiyorsunuz. Eskiden insan maymundu, bugün insan herhangi bir maymundan daha maymundur. Üst insan toprağın anlamıdır. İstemimiz şunu söylesin. Üst insan toprağın anlamı olsun. Kardeşlerim size yalvarıyorum. Toprağa bağlı kalın ve size dünya üstü umutlardan söz edenlere inanmayın. İnsan hayvanla üst insan arasında gerilmiş bir iptir, bir uçurumun üstündeki bir ip. Onda yürümek tehlikelidir. Yolda kalmak tehlikelidir. Geriye bakmak tehlikelidir. Titremek ve durmak tehlikeli. İnsanda büyük şey onun bir erek oluşu değil, bir köprü oluşudur. Üst insanın ortaya çıkışına kadar ya da üst insanın var olması yolunda şimdi üstün insanın, seçkin insanın, haktan olmayan insanın çabası önemli olacaktır. Üstün insanlar, benden şunu öğrenin. Halk alanında kimse üstün insanlara inanmıyor. Halk alanında konuşmak istiyorsanız konuşun. Halk göz kırpacak. Hepimiz eşitiz. Üstün insanlar mı? Üstün insanlar yoktur. Hepimiz eşitiz. Her adam öbürü kadar değerlidir. Tanrı karşısında hepimiz eşitiz. Tanrı karşısında mı? Ama Tanrı öldü. Tanrı'nın ölümü insanın gerçek anlamda var olmasını getirir ve Zerdüşt gibi büyük, sessiz, katı, yalnız, üstün insanların üst insanı yaratmasına olanak sağlar. Gerçekte Tanrı yoktur. Tüm tanrılar simgedir. Tanrıları şairler yaratmışlardır. O bir sanrıdır. O insandan başka bir şey değildi. Bir insanın, bir benin zavallı bir parçasıydı. Ancak bu yaratılmış tanrı insana zarar vermiştir. İnsanın gelişimini önlemiştir. Yazık. Her zaman güzel balıklar yakalayabilmek için ağımı denize attım. Her zaman denizden eski bir tanrının kafasını çektim. Peki, tanrının insana engel çıkarması nedendir? Tanrı, insanın insan olmasını, yaratıcılığını engelliyordu ve onu tehdit altında yaşatıyordu. Tanrı her şeyi görüyordu, insanı bile. Bu Tanrı ölmeliydi. İnsan böyle bir tanığın yaşamasına dayanamaz. Çünkü gerçekte tanrılık ya da yaratıcılık insan içindir. Yüreğimi size tümüyle açıyorum dostlarım. Tanrılar var olsaydı, Tanrı olmamaya nasıl dayanırdım? Öyleyse tanrılar yoktur. Ya da şöyle denilebilir, tanrılar olsaydı yaratacak ne kalırdı? İstem yaratıcıdır. Nietzsche'ye göre insanın temel niteliği yaratıcılıktır ve bunu da onun istemi sağlar. Benim ateşli yaratma istemim beni her zaman insanlara itiyor. İstem kavramını yaratma kavramından ayıramayız. İstem yaratıcıdır. Yaratıcılık insanın kendi kendisini aşmasının ta kendisidir. Kendi kendini aş formülü Nietzsche düşüncesinin ilk ilkesi gibidir. İnsan güçlüyse, güç istemine sahipse kendini aşar, o zaman dağlar kadar büyür. Yüksek dağlar nereden geliyor diye sordum geçen de. Öğrendim ki denizden geliyorlarmış. Ancak aşma işi tehlikelidir. Zerdüşt uzun yolculuklar yapanların ve tehlikesiz yaşayamayanların dostudur. Yaşam sürekli aşılması gereken bir şeydir. Ve yaşam bana şu gizi verdi. Bak dedi bana, her zaman aşman gereken şeyim ben. O yüzden yaşam zordur, yaşamak zorlu bir iştir. Bir gün gözlerine baktım ey yaşam, o zaman dipsiz bir uçuruma dalmışım gibi geldi. Aşmak egemen olmayı gerektirir kendiliğinden. Güçlü insan egemen olacaktır. İşte senin en bağışlanmaz yanlışın, güçlüsün ve egemen olmak istemiyorsun. İnsan söz konusu oldu mu, eşitlik söz konusu değildir. Her zaman güçlüyü güçsüzden ayırmak gerekir. Her zaman iyi avcı, iyi av yapmalıdır. Birileri var ki onlar kendilerini aşmak istemiyorlar. Her yerde izleyici olmak istiyorlar. Onların erdemlerinde genellikle bir bataklık kokusu var. Kimi güçlüdür, kimi güçlüymüş gibi görünür ya da kendini güçlü gösterir. Onlar benim için yeterince derin değil. Derin görünmek için sularını bulandırıyorlar. Buna göre her şey şu noktada düğümlenir. Adalet bana şunu söylüyor, insanlar eşit değildir. Peki güçsüzleri ne yapmalı? Hiçbir şey. Onlar gereklidir. Her zaman büyük insanlar kadar küçük insanlar da gereklidir. Yaşam büyüklerle küçüklerin kurduğu bir bütünlüktür. Küçük insanlara küçük erdemler gereklidir dediğim için bana takılıyorlar. Çünkü küçük insanların varlığının gerekli olduğunu anlatamadım. Küçük insanlar elbette üstlerine basılıp yükselinecek insanlardır. Onlar seçkin insanlara iğrenç gelebilirler. Sendeki aydınlık, güçlü, iyi şeyler adına ey Zerdüşt, şu bakkallar kentinin üstüne tükür ve geriye dön. Ancak üstün insanın basit insanları yetiştirmek diye bir görevi yok mu? Hayır yok. İnsan iyileşmezlerin hekimi olmak istememelidir. Seçkinin yalnızlığı. Buna göre üstün insan kendini aşan insan yalnız insandır. Onun yalnızlığı herhangi bir yalnızlığa benzemez, onun yalnızlığı değerli yalnızlıktır. Kimi için yalnızlık hastanın kaçışıdır, kimi için yalnızlık hastalıktan kaçıştır. Bu yalnızlık uzun erimde geçici yalnızlıktır. Güçlü insanlar çoğaldıkça bu değerli yalnızlık sönecektir. Bugünün yalnızları apayrı yaşıyorsunuz. Bir gün insanların içinde olacaksınız. Sizler ki seçkinlersiniz, bir gün seçkin bir topluluk oluşturacaksınız. Üst insan bu topluluktan çıkacak. Yeryüzü bir gün bir iyileşme yeri olacak. Ancak şimdi yalnızlıktan kaçamayacak olan bu seçkin insan şu durumda dostluklardan çok düşmanlıkların insanıdır. Her şeyden önce katı bir insandır bu, yalnızca en katı olan en soyludur. Bu katı insan her zaman çatışmaların, kavgaların insanı olacaktır. Gözü her zaman bir düşman, düşmanınızı arayanlardan olmalısınız. Düşmanınızı aramalısınız, savaşınızı yapmalısınız düşünceleriniz için. Barışı yeni savaşların bir aracı olarak sevmelisiniz. Uzun barıştan çok kısa barışı sevmelisiniz. Ben size çalışmayı değil savaşı öneriyorum. Bu çaba içinde dostluğa elbette yer olmayacaktır. Dostun en iyi düşmanın olmalı. Bu sürekli çatışma içinde dost olmak, düşman olmakla eş anlamlıdır. Biz de aynı kesinlikle ve aynı güzellikle düşman olalım dostlarım. Tanrısal bir biçimde birbirimizle savaşalım. Burada dosta düşman olmayı, dostu eleştirmek gibi hafif ve iyimser bir anlamda almamak gerekir. Şöyle der Nietzsche. Bilgiyi arayan insan düşmanlarını sevmekle kalmamalı, dostlarından nefret etmeyi de bilmeli. Peki bütün bunlar ne adına? Nietzsche bize şunu söyleyecektir. Önünde diz çökeceğiniz bir dünya yaratmak istiyorsunuz. Son umudunuz ve yüce sarhoşluğunuz buradan geliyor. Sonsuz dönüşlülüğün var olduğu, evrimin söz konusu olmadığı, her olgunlaşmanın bir çürümeyi, her yetkinliğin bir çöküntüyü beklediği bu dünyada, Sipsos trajedisinin kaçınılmaz olduğu, durmadan başa döneceğimiz bu dünyada çabaya değer mi? Değer, çünkü bu çaba amacından çok kendinde önemlidir. Böylece Nietzsche gelişen ve yeni değerler, yeni bakış açıları edinmeye yönelen Almanya'nın kültür düzeyinde ilk bildiricisi olur. Yazısının gücü, anlatımının şiirselliği, genelde ahlakı hiçe sayan ahlaksızca çıkışları onu ne kadar çekici kılsa da Nietzsche çelişkilerle dolu düşünce dünyasında çok tartışılan bir düşünürdür. Onun düşüncesi çok ayrı ya da çok kendine özgü bir insancılıktır. İnsanı neredeyse yeniden var etmeye yönelik bir insancılıktır. Onda öfkeyle değil gülerek öldürülür. Nietzsche'nin bu ilginç insancılığı özünde Almanya'nın siyasal açmazlarına ve bu açmazların sorumlusu olan aydın kesime bir tepkidir. Yakın zamanların ustaları. Dönemin öbür ünlü adlarından Heinrich Hart 1855-1906 ve Julius Hart 1859-1930 kardeşler genç Goethe'nin izinde toplumcu bir şiir kurmaya yöneldiler. Onların şiirinde biraz inceliksiz bir biçimde de olsa kent insanının sorunları yansıdı. Ağır iş koşulları, kötü yaşam düzeni, insan ilişkilerinin zayıflığı. Bu şiirlerde ulusçu bakış açısı eksik değildi. Arno Holz, 1863-1929, başlangıçta toplumcu dünya görüşü çerçevesinde hafif duygulu şiirler yazdı. Tabandaki insanın sıkıntılarını anlattı, ürünleriyle yeni yetişmekte olan toplumcu şairlerin önderi oldu. Giderek Zola'nın doğalcılığına bağlandı, bundan böyle şiirleri eski tadını yitirdi. Richard Dehmel, 1853-1920'de Nietzsche'nin etkisiyle duyguyu ve içgüdüyü öne çıkaran şiirler yazdı. Onun şiirleri de toplumsal içerikli şiirlerdi, yoksul ve ezilmiş insanların dünyasını yansıtıyordu. Dehmel aşk şiirlerinde de, toplum şiirlerinde de heyecanı ve güzel söz söyleme titizliğini eksik etmedi. Dehmel de tüm kurallara, geleneksel değerlere derinden derine bir karşı çıkış sezilir, buna karşılık yoğun bir özgürlük savunusu vardır. Dehmel, Nietzsche'nin toplumcusu gibidir. Tüm toplum sınıflarına, özellikle tabandaki insanlara kucak açar. O, bu toplumsal bakış açısı içinde insanın iç yaşamını gözden uzak tutmamış, toplumu anlatırken aşkı ve doğayı da dile getirmiştir. Stephen George, 1868-1934, Paris'te karşılaştığı simgecilerin etkisiyle şiirler yazdı. Bingen'de ancak birkaç çömeziyle görüşerek tam tamına bir münzevi yaşamı sürdüren şair, kalabalıklardan nefret eden ruhunu apaçık ortaya koyan şiirlerinde dinsel inancı egemen kıldı. Shakespeare'den, Baudelaire'den, Verlaine'den, Mallarmé'den şiirler çevirdi. Avusturyalı Hugo von Hofmannsthal 1874-1929 yepyeni bir duygucu anlayışla Baudelaire ve Verlaine etkisinde şiirler yazdı. Bu dönemin en önemli şairi Rainer Maria Rilke 1875-1926 Avusturyalıydı. Prag'da edebiyat çevrelerine girdi, duygucu şiirler yazdı. Almanya'ya geçti, Batı Avrupa'yı dolaştı, yaşamı acılarla dolu bir gezgin yaşamıdır. Paris gezisinin etkisiyle kaleme aldığı Die Aufzeichnungen de Malte Lauritz Brigge, Malte Lauritz Brigge'nin notları 1910. Bir genç yabancının büyük kentte karşılaşabileceği sıkıntılarla birlikte aşırı bir duyarlılık ve yoğun bir ölüm korkusu yansır. Rilke Fransızca şiirler de yazmıştır. Bu yeni dönemin düz yazı alanında en büyük adları arasında Gerhard Hauptmann 1862-1946 da vardır.